Merhabalar efendim. Allah'ın rahmeti, selam, bereketi üzerinize olsun. Bir irfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz'la. İnşallah tekrar gündeme dair irfani boyutu, irfanın da gündeme ilişkin söyleyeceklerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, sefa
Hoş
getirdiniz.
bulduk efendim. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyoruz.
Allah razı olsun.
İyisiniz inşallah.
Hamdolsun hocam. Sizler de afiyettesiniz.
Hamdolsun, elhamdülillah. Bugünümüze şükür. Bu şartlarda ne kadar iyi olunursa diyelim yani hakikaten.
Evet, hakikaten hocam zor günlerden geçiyoruz. Böyle insanın böyle vicdanını sıkan mengene gibi.
Yani insanlığımızın test edildiği ve insani duyguların dejenere olup dumura uğradığı bir şeyi görüyorsunuz. Yani gerçekten bu son olup bitenler, Gazze'de olup bitenler ve bu olup bitenlere de topyekün tepkisizliğimiz, yani İslam alemi olarak,
Evet.
Müslümanlar olarak hep hakikaten giran geliyor insana.
Evet.
Baktığınız zaman yani ortada bir zulüm var. Bir neslin yok edilişi var. Yani bir toplu kıyım var.
Soykırım var.
Soykırım var tam anlamıyla baktığınız zaman. Yani oradaki Müslüman Arap neslini tüketmek isteyen bir Yahudi
Ve çocuğa
çabası
kadar da
var.
bunu özellikle yapıyor
Onların
yani.
için böyle bir derdi yok yani. Çocuğu zaten neslin devamı diye öldürüyor yani.
Evet.
Yani onu da potansiyel tehlike gibi görüyor. Yani bu nasıl bir vicdandır, nasıl bir izandır? Yani çünkü henüz daha ergenlik çağına gelmemiş, ne yapacağını, ne edeceğini bilmediğiniz bir masum yavruyu. Yani bu hiçbir dinde, hiçbir insani anlayışta olmayan bir şey. Hani savaşta silah çeken bu savaşırsınız. Size el kaldıranla mücadele edersiniz. Ama size el çekecek, silah çekecek daha doğrusu bir gücü olmayan, zayıf, aciz çocuğu, yaşlıyı veya kadını öldürmek ne insanlığa, ne erkekliğe, ne yiğitliğe, ne kahramanlığa sığmaz. Bu ancak korkaklıktır veya hainliktir yani.
Hocam buna
Zulümdür.
rağmen işte bu kadar efendim otoritenin, yetkinin, gücün elinde olduğu insanların da buna ses çıkaramayışı çok manidar gerçekten yani.
Yani bir suskunluk var. Bu suskunluğun sebebini anlamak çok zor gerçekten düşündüğünüz zaman. Yani ya vicdanlar iyice donmuş, katılaşmış, yani hiç hissiyat kalmamış ya bir korku var. Yani
Evet.
ikisi de güzel değil. Yani korku neye korkuyorsun? Yani burada insanın izzeti, insanın haysiyeti söz konusuysa, hele hele bizim bakımızdan bir Müslümanı, Müslüman yavruların İzzeti söz konusuysa yani korkmanın susmanın ne anlamı var? Yani hakikaten haykırmak lazım. Batı'da Batı toplumlarında insanlar sokağa düşüyor, bağırıyor, çağırıyor, tepki gösteriyor. İnsan bizde bunun yapılamamış olmasına yeteri kadar endişeleniyor.
Evet. Hatta hocam son örneklerden bir tanesi Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görevli bir pilot,
Evet.
Aaron Bushnell isimli bir pilot, yapılan bu soykırıma tepki göstererek gitti kendini yaktı hocam.
Ya enteresan bir şey gerçekten.
Yani ve o yanış sürecinde de üniformalarıyla yani resmi
Hı.
üniformalarıyla yanış sürecinde de sürekli Filistin'e özgürlük, Filistin'e özgürlük, Filistin'e özgürlük diyerek bağırarak ve sonrasında da tabii kaldırıldı ve öldüğü anlaşıldı. Bir arkadaşının da hocam sonradan New York Post'a verdiği bir demeçte bu Harun yani
Aaron, Harun
Aaron
doğru.
aslında Harun.
Tabii.
Harun'un aslında Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri gördüğü, Amerikan ordusunun orada fiilen çatıştığını ve
Aa.
Filistinleri öldürdüğünü gördükten sonra bir vicdan azabı yaşayarak böyle bir eyleme efendim yol açtığını söylüyor. Dolayısıyla intihar edecek bir insan değildi. Çok dehşet şeyler görmüş olmalı diye
Allah Allah.
arkadaşı böyle bir yorumda bulmuş. Hocam burada tabii bir kere bunu biraz önce bahsetmiş olduğunuz o batıdaki tepkiler yükselen hakikaten vicdanın çığlıkları, fıtratın çığlıkları olarak görmek lazım değil mi? Öyle mi değerlendirmek
Kesinlikle
lazım?
yani insan fıtratında ister istemez Allah'ın koyduğu o Rahim ve Rahman esmasının insanda icat ettiği, var ettiği bir merhamet, bir şefkat, yani ötekine karşı bir insani tavır elbette var. Yani kim olursa olsun. Ama bu merhamet dediğim şey öğrenilen ve kazanılan bir duygu fıtratta var. Bu eğitimle daha da geliştirilerek ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hakikaten o fıtratta var olan duygu bir takım başka duygularla bastırılmamışsa, önü kesilmemişse, engellenmemişse işte burada olduğu gibi ortaya çıkıyor. Ya da onu ortaya çıkarmaya vesile olacak ortamlar oluştukça bu bahsettiğiniz kişinin, Amerikan pilotunun yani o belgeleri görmüş olmasından sonra böyle bir depresyona girip yani böyle bunalıma girip bunu yapmış olması çok daha enteresan. Yani o demek ki gönlündeki o şefkat, merhamet duygusu, insaniyet duygusu daha doğrusu öyle söyleyeyim, depreşti ve buradaki bu zulmü görünce de dayanamadı adamcağız evet. Yani.
Bu hocam çok, bir örnek daha hatırlıyorum.
Çok takdire şayan bir şey yani evet. Gerçekten.
Bir örnek daha var hocam. Bu yıllarca hatta bizim bu Türkiye'deki Filistin'le ilgili çalışmalarda da bir sembol isim olarak kullanıldı. Evet. Rachel Corrie diye bir kız. 17 yaşında, 18 yaşında ta Kaliforniya'dan kalkıp geliyor hocam.
Evet.
Filistin'deki o İsraillerin gasp yani illegal yerleşim hareketlerine yönelik protesto hareketleri düzenliyor. Hatta bir yerde de dozerin karşısına çıkıyor ve engellemeye çalışıyor. Dozer de onu hiç böyle fütursuz bir şekilde eziyor ve o şekilde o da ölmüştü ya. Mesela.
Evet.
Bu yıllarca bizim
sembol isim oldu.
Doğru. Şimdi hocam bu ikisini böyle bir değerlendirdiğimiz zaman bu hakikaten bir vicdanın çığlığı, fıtratın bir böyle
reaksiyonu.
Olan karşısında reaksiyonu. Tamam bunu söylemek lazım. Hani itikadi açıdan da şimdi insanlar şöyle düşünüyorlar hocam. Ya biz burada Müslüman diyoruz kendimize. Sesimiz çıkmıyor. Doğru dürüst efendim bir gösteri düzenlemiyoruz. Gösteri düzenlememek de belki o noktada hani düzenlemek de ne getiriyor ki gibi bir şey de
yorumlanabiliyor tabii.
Olabilir.
Doğru,
yani bunun yapılacak işlerini az çok fark ettiğimiz için belki bir tür çaresizlik içerisinde de oluyor olabiliriz.
Zaten şu andaki o çaresizliğin bir tezahürü evet. Başka bir şey değil.
Yani burada bunu nasıl değerlendireceğiz? Hatta geçen biraz önce bunu konuşurken radyomuzun kıymetli isimlerinden Beytullah Bey ağabeyimiz şöyle ilginç bir şey sordu. Ya bu Netanyahu ile dedi bu Harun dedi yani bu evet. Pilot aynı cehenneme mi gidecek?
Yani hiç şüphesiz aynı cehenneme gitseler bile durumları çok farklı olur tahmin ediyorum. Yani bir defa fıtratı yakalamış bir insan yani bu Harun veya işte o bahsettiğiniz
Rochelle
hanımefendi. Fıtratı yakalamış insan yani Cenab-ı Hakk'ın merhametinin sınırı yok. O merhametlerinin tezahürü olarak Cenab-ı Hak Rahim esmasıyla onlara en azından hani şeyde bile...
Bir kere Cenab-ı Hakk'ın içine karışmamak lazım değil mi?
Aynen onu söylüyorum. Ebu Leheb'in bile azabı Hazreti Peygamber'in müjdelenmesinden dolayı işte kölesini azat ettiği için veya ikramda bulunduğu için hafifletiliyorsa... Hiç şüphesiz böyle insanlık adına ve merhamet, şefkat duyguları öne çıkararak böyle bir tavır sergilemiş olan insanların da durumları Cenab-ı Hak nezdinde özel olarak değerlendirilecektir.
Evet.
Ben ona inanıyorum.
Yani bu,
hakikaten evet Müslüman henüz olmadıkları için biz Müslümanlık muamelesi açısından bir takım şeyler söylemekte endişe ediyoruz belki ama yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin sınırı yok. O gerekeni yapar.
Nuşirevan'la ilgili de böyle bir rivayet var mı hocam? Bu hani Resulullah Efendimiz'den önce yaşayan bir adil
o da
İran
işte,
hükümdarı.
Adilliği sebebiyle özel bir muameleye tabi olacağı diye şeklinde rivayetler var hadis-i şeriflerde. Evet. Yani onun kendi dönemine göre adalet sebebiyle adaleti ikame ettiği için ama Müslüman olmadığı için belki farklı olsa bile adaleti sebebiyle büyük bir rahmete mazhar olacağı şeklinde müjdeler var. Bu o kabil bir değerlendirmeyle değerlendirilebilir bunlar da. Evet. Ama esas söylediğiniz biz Allah'ın içine karışmayız ama evet. Biz Allah'ın rahmet ve merhametinin sınırsız olduğuna inanırız. Rahmetinin gadabını kat kat kuşattığını ve ihate ettiğini ve dolayısıyla rahmetiyle muamele ettiği zaman da kime nasıl muamele edeceğini onun daha iyi bildiğini kabulleniriz.
Hocam Allah'ın işine karışmayalım ama bu da yine bir Allah'ın işi. Şöyle şu anlamda dünyada bizim ne yapıp ne yapmadığımıza dair o kadar böyle net bir fotoğraf ki o yani.
Kesinlikle yani bu aslında biz Allah'ın işine karışmak yerine kendi işimize bakalım. Şimdi biz
kendi burada, derdimize yanalım değil mi hocam?
Biz buradan ne ders çıkarıyoruz?
Evet.
Yani biz bundan ne mesaj alıyoruz? Yani hakikaten bu Aaron'un yaptığından o neydi?
Rochelle.
Yani Rochelle'in yaptığından baktığımız zaman insani olarak ya biz niye böyle bir şey yapmadık, yapamadık, yapamıyoruz? Yani biz niye bunu düşünmedik diyebilmeliyiz ve burada nerede olduğumuzun farkına varmalıyız. Yani o bir hani Müslüman olmayan gayrimüslim veya bir Hristiyan neyse dini mensubiyeti böyle olmasına rağmen o merhametinin muktezası olarak bir hak savunucusu olarak kendini feda ediyor adam ya.
Evet, evet.
Ya düşünebiliyor musun? Kendini evet. Feda ediyor evet. Ve kamuoyuna, dünya kamuoyuna bir ses olmak için canından geçiyor. Bu evet. Muhteşem bir şey yani bence.
Evet.
Çok takdir edilecek bir şey ve tarihe geçecek bir insan. Evet. Bu kadar insanın hüsnü şehadetini alan bir insan da inşallah Allah nezdinde de merhamete mazhar olacaktır.
Tabii hocam bunu böyle bir biz kendimiz itikadi açıdan mümkün olduğu kadar bildiğimiz, inandığımız çerçeveye muhalif olmamaya gayret ediyoruz ama doğrudan ya kardeşim bunlar da işte bak ne güzel aslında bunlar da gizli Müslümanlar diyen bir yaklaşımda var mı hocam böyle sanki?
Tabii yani bunları hani iyilikleri güzellikleri yapanların sonuçta yani Cenab-ı Hakk'ın cemal mazharı olarak bu işlerle meşgul olduklarını kabul eden, algılayan, yorumlayan yapılar var. İyilik ve doğruluk işte Allah'ındır ve o nerede olursa onu almak lazım şeklinde bir yaklaşım var ama yani bizim İslami genel kabulümüzde yani işin temeli kelime-i tevhiddir. Yani evet. Kelime-i tevhid bir anahtar kavramdır. O anahtar kavramı söyledikten sonra yaptığı ve yapacağı her türlü hayır ve hasenat onun kurtuluşuna vesiledir. Kelime-i tevhidi söylemeden olan kısmı bizim için biraz şüphelidir, örtülüdür bilemeyiz.
Evet, orada şöyle bir şey geliştiriyor hocam. Kelime-i tevhid la ilahe illallah deyip kesiyorlar.
Muhammedur Resulullah.
Halbuki Muhammedur Resulullah da var değil mi hocam?
Tabii Muhammedur Resulullah'la beraber olursa kelime-i tevhidin bir anlamı var. Çünkü o son ilahi mesajı getiren o la ilahe illallah'ın manasını bugünün Müslümanlara ve insanlara yorumlayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Yani onunla sığınladığınız zaman işte o dinler arası diyalog gibi bir takım noktalara doğru gider ki o da birilerinin içine daha çok yarar. Yani biz her şeye rağmen kelime-i tevhidi Muhammedur Resulullah ile beraber ikame eden Müslümanlardınız elhamdülillah.
Evet. Bir de hocam perenniyel felsefe diye bir şey var. Yani dinlerin aslı bir aşkın hakikati olduğunu. Dolayısıyla bugün ortada temsil edilen İslam, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm temelde tek bir yerden neşet ettiğini ve onun üstüne bir nihai hakikat olduğunu. Dolayısıyla Müslümansan da o hakikate tabi olman gerektiğini, Hristiyansan da o hakikate tabiysen zaten yerinde kalabileceğini söyleyen de bir yaklaşım var.
Var bu yaklaşım tarzı yaygın şekilde batıda da ülkemizde de bunu savunan insanlar var. Tasavvufi muhitlerde de zaman zaman bu tür yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Ama bu netice itibariyle yani dinlerin aşkınlığı ve birliği noktasına doğru götürür ki yani tevhidle şirki birbirinden ayırma noktasında insanı biraz kaygıya sevk edebilir. Onun için biz yine anam babam usulü bildiğimiz kelimeyi
tevhid. Koca karı imanım hocam.
Evet biz evet imanul acaiz diyor ya.
Evet, evet.
İmam Gazali Hazretleri o imanul acaizi korumaya devam edelim inşallah.
Evet. Hocam böyle bir ara bir şahit olmuştum işte bir Hindu tapınağında böyle ziyarete gitmişler. Orada birisi şey yapıyormuş. İşte oradaki put görünümlü put muhtemelen biz put diyoruz ama o kendine göre
Tanrı
ona Tanrı diyor. İşte onun ayaklarını yıkıyor. Aman Allah'ım diyor ne büyük bir vecde yıkıyordu diyor. Ne büyük bir efendim haşyetle diyor ona hizmet ediyordu diyor. Yani bu mesela şey bir yaklaşım değil
yani
hocam.
Bunları yani bizim İslami inanç değerlerimizle telif etmek çok zor.
Evet.
Yani bu noktayı açtığınız zaman işi o zaman farklı bir din kalmaz ki.
Evet.
Yani bütün dinler aynı noktaya gelmiş olur. Yani tevhidin şirkten farkı kalmaz Allah korusun.
Yani bu aslında dinin liberalizm hocam değil mi bu? Bırakırız insan, yapsınlar bırakırız geçsinler.
İnsan olarak iyi önemli bir iş yapıyor. Yani inancına saygılı kendisi bağlı. Eyvallah o takdir edebilirsin ama yani bunu tevhidin bir mazharı olarak yapıyor aslında. Putun ayağını yıkasa bile o aslında Tanrı'nın ayağını yıkıyor. Ve imanla bunu yapıyor şeklindeki bir değerlendirme ayak kaydıracak bir şeydir. Yani onları bence çok yaygınlaştırmamak lazım.
O zaman üçlemeyi de çok rahat.
Tabii yani zaten onlar da öyle. Yani biz üç diyoruz ama aslında bir demiş oluyoruz diyor.
Evet.
Kafalarına şey sokuyorsunuz yani. Çatal kazık. Hani bizim evet. Abdurrahman Efendi'nin öyle bir güzel hikayesi var. Şimdi tesis dediniz oradan hatırıma geldi. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı. Eski İstanbul, benim selefim. Allah rahmet etsin.
Amin.
O çok iyi bir hatipti. Ve hutbeleri de basıldı.
Hocam çok da güzel bir şiiri var onun.
Onun şairliğiyle doktora tezi yapıldı. Yani.
Öyle mi? Tabii, hay maşallah.
Doktora tezi yapıldı. Çok iyi bir şair ve çok iyi bir hatip. Yani o hutbeleri, Fatih Minberi'nden yaptığı hutbeleri zaten şiir gibidir. Yani secili böyle sonları ifadelerinin muhteşemdir. O şeyde Fatih Camii'de vaaz edermiş. Tabii biz o dönemleri hatırlamıyoruz. 50 yıllarda falan. Ve kendine münhasır bir cemaati oluşuyor. İşte cumadan önce muhtelif konuları işliyor hoca. Yine bir gün vaaz-ı nasihatinde teslis konusunu anlatmış. Yani Hristiyanların teslisinin aslı nedir? Bunun İslami açıdan karşılığı nedir? Yani var mı yok mu böyle bir şey? Bunun kabulü mümkün mü falan manasında. Ondan sonra işte kendince de tabii bunun olamayacağını, teslisin sapkınlığını, yanlışlığını da işte o kendi ifade gücüyle çok güzel anlattığını da düşünüyor kendince tabii. İşte namaz kılınmış, hutbeden sonra konuşmadan sonra namaz kılınmış. Namazdan sonra bir hani cuma günleri bir muayede olur ya hoca efendiye, evet. Allah kabul etsin hocam, Allah razı olsun, ağzına sağlık falan filan diye dua edilir. Böyle bir cuma tebrikinde bulunur. Bu cuma muayedesi sırasında hemşehrilerinden birisi, hoca malum Serezli'ydi. Yunanistan Serezli'ydi. Evet. Hemşehrilerinden birisi, hocam hocam mübarek olsun Allah kabul etsin ama hocam demiş, soktun gene kafama bir çatal kazık demiş. Anlamadım demiş. Nasıl yani anlamadım demiş. Ya demiş ben gene o mübareğe bir bilirdim demiş. Sen üç dedin demiş. Ya demiş ben üç demedim. Üç diyenler var Hristiyanlar öyle söylüyor. Bu yanlış. Abi girdi hocam benim kafama bir kere diyormuş.
Çok
muhteşem.
Çok, ama çok ilginç bir örnek hocam. Çok yani iyi. İnsan olma demek ki menfi örneklerden bahsetmemek lazım.
Kesinlikle.
Yani.
O yüzden zaten mesela ilmi kelam kitaplarında fasık ve fasit fikirlerin anlatılmasının bu manada kafaları karıştırdığı şeklinde bir şeyle kelam kitaplarıyla ilgili hep rezerv konulmuştur. Yani kelam mensupları eskiden özellikle işte efendim Mutezile'nin, diğer Frak-ı Dalile'nin fikirlerini önce bir yazarlar, altına da onları izah edecek ve onların olmayacağını ispat edecek deliller serdederler. Ama tabii önce o fasit fikirler yazıldığı için onun savunulması sadedinde ortaya konulan deliller bazen yeterli olmuyor veya öbürü önce bir iz bırakıyor.
Evet.
Yani bu güzelmiş ya falan diye evet. insanlar bizim Ahmet abinin dediği gibi kafalarda böyle bir iz bırakıyor. Sonra aynı güçle bunu savunamayınca bu sefer yani hani diyorlar ya
batılı
efkar batılayı tasvir saf zihinleri ezhanı safiyeyi idlal eder diye bir söz var. Evet, evet. Yani siz şimdi adamın zihni tertemiz safi. Siz ona batılı böyle öyle görkemli bir şekilde anlatıyorsunuz ki Allah Allah ya falan diye adam en azından bir şüphe iras oluyor. Onun için yani bu inançla ilgili konularda çok güzel söylediniz. Kafaları karıştıracak, istifham uyandıracak, acaba mı ya dedirtecek şeyleri söylememek, anlatmamak, konuşmamak en doğrusu.
Hocam en son güncel örneklerden bir tanesi. Malum bir ara bu Hatay'daki deprem sırasında işte efendim barajda zarar gördü. Büyük ihtimalle baraj patlayacak ve dolayısıyla şehri sular altına alacak gibi bir şey dolaştı. Bunda hatta birilerine bazı bir haber gazetecilere dayandırdılar. Şimdi onun kendisinden çıktığı haberciye sordular. Ya bu böyle bir şey söylediniz mi diye. Ya dedi ben dedi gördüm dedi Hatay'a geldiğimde dışarıdan gelen tırları. Ya bir yardım denizi var. Bu yardım denizi eğer önüne alınmazsa patlar. Yani
Allah Allah.
Bunu nasıl bir baraj gibi sanki diye böyle bir tasvir yapmış aslında ama o tasviri.
Yani mecazi bir anlatımı evet. Hakiki anlatıma çevirmişler.
Evet evet. Allah hocam Allah. Bu şey gibi yani Bektaşi'nin ben bana lazım olanı aldım demiş ya.
Tabii.
Hani yani.
Vela tekrabu sala. Yani demişler Bektaşi hani doğru niye namaz kılmıyorsun? Demiş Kur'an'da yasak var demiş. Namaza yaklaşmayın diyor Allah Teala demiş. Ya demiş niye aşağısını vela tekrabu sala. Entüm sükara. Sarhoş olduğunuz zamanı mı? Ben o kadarını bilmiyorum demiş. Okulun hafızı değilim.
Evet. Dolayısıyla hocam bu gerçekten demek ki takdim ederken de anlatırken de
Çok dikkat etmek lazım. Yani şimdi özellikle bu sosyal medyada ve benzeri cihazlarda, aletlerde, mecralarda bu çok daha fazla oluyor. Yani insanlar önünü sonunu düşünmeden nereye ulaşır, zihinlerde nasıl bir tesir bulur bunu düşünmeden duydukları, gördükleri her şeyi yazıyorlar. Bir başkası onu biraz daha ilaveyle değiştirerek yazıyor. Ondan sonra siz biraz önce söylediğiniz örnekte olduğu gibi kafalar karışıyor ve baraj patlayacak.
Evet, evet böyle acayip bir panik oldu. Evet. Hocam hatta şu anda öyle imkanlar gelişti ki size çok böyle güzel dudak hareketlerinizle taklit edecek şekilde, bütün o jest miminizi de verecek şekilde her dilden konuşma yaptırabilirler hocam.
Var bir tane şu anda bizim yaptırdık, görmüşsünüzdür.
Evet, evet.
Yani İngilizce konuşuyoruz.
Yani şöyle, İngilizce değil, Korece, Çince, Japonca, yani İspanyolca her şeyi konuşabilirsiniz. Bu bir tarafından şeyi de ortaya çıkartıyor hocam. Yani tezvirat, Allah muhafaza, bundan her şeyi sonra, söyletebilirler yani.
Bundan sonra bu iş çok daha yaygınlaşacak ve hakikaten sakınılmak, korunmak çok zor hale gelecek Allah korusun. Evet. Yani o zaman işte o ayeti kerimedeki ya eyhellezine amenu in caekum fasikun binebe'in fedebeyyunu ayeti kerimesinin manası çok daha net anlaşılacak. Yani bir fasık, bir günahkar, bir haddini bilmez, bir densiz bir haber getirirse, medyaya düşerse, mecralardan birisine yer alırsa, siz onu hemen bir başkasına retweet etmeyin yani. Evet. Onu bir araştırın. Fedebeyyenu. Değilse araştırmadan, doğru galiba zannederek retweet eder, yaygınlaştırırsanız fetusbihu, yani nadim olursunuz.
Evet, nadim. Nadimine. Hocam şeyde mesela o hadis ilminin kendisinin üzerine inşa edildiği o sikalar dedikleri ravilere ilişkin o acayip standartlar var hocam. O standartlar muhtemelen herkes için şimdi tekrar uygulamak hayata
lazım,
geçecek.
Uygulamak lazım. Evet. Rivayet ve zabıt bakımından veya işte ne bileyim adalet ve sikalık bakımından. Yani hem adil, düzgün olacak hem de hafızası güçlü, naklettiği sözü unutmadan, ilave etmeden nakledebilecek konuda olması lazım. Hatta bizim hadis edebiyatımızdaki tabakat kitapları buradan doğmuştur.
Evet.
Hadis ravilerinin adalet ve zabıt bakımından konumları nedir? Cerh ve tadil yaparken bu adam uydurur mu? Naklederken bir kastı var mı? Ya da hafızı zayıf da atlar mı? Ya da ilave eder mi? Hmm. Bu vasıflarını bilerek hadis ravisi inceleniyor ve ona göre rivayet ettiği hadisin değeri işte şeydir, meşhurdur, zayıftır, ahattır, mütevatirdir, neyse onlardan birisiyle değerlendiriliyor. Bu muhteşem bir çalışma tabii ya.
Yani sonuçta o ravinin veya bizde mention yapanın veya işte aktaranın aslında bütün kayıtlarına bakılıyor.
Evet.
Bakılması gerekir. Tabii. Ortalaması ya bu adam hakikaten hep güzel şeyler mi aktarır yoksa boş mu çıktı aktardıkları diye.
Mesela İbn-i Vedan diye bir zat var. İbn-i Vedan hadisleri başka hadislerle de telfik ederek rivayet eden birisi. Biz onun bir kitabını Şefik Arvasi tercüme etmiş. Biz de yayınlamıştık onu Erkam yayınlarında. Hatta ben de üzerine biraz çalışmıştım.
Hazreti Peygamber'in hutbeleri mi hocam?
Aynen.
Evet, o kitap değil mi? Evet.
Onu yayınladıktan sonra Yaşar Kandemir Hoca, Allah selamet versin, Allah kendisinden razı olsun, fazıl bir insan, dedi ki bu İbn-i Vedan, yani hadis literatüründe böyle hadisleri birbirlerine mezzederek, birinin önüne öbürünü sunu alarak biraz uydurmayla maruf olan birisi, bunu yayınlamasanız da dedi. Ve biz ondan sonra bir daha yayınlamadık o kitabı. Evet. Yani halbuki çok güzel, çok esaslı mesajlar vardı. Benim çok hoşuma gidiyordu. Ama anladık ki sonra yani o normal Hazreti Peygamber'in bir yerde söylediği hadisi değil, farklı yerlerdeki hadisleri
monte
ediyor kendine göre. Evet, evet. Yeni bir şey gibi, hadismiş gibi ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla okuyucuyu ve dinleyiciyi kandırmış oluyor gibi. Dolayısıyla biz de ondan hazer etmiştik. Yani onu hatırlıyorum. Tabii Şevik Efendi onu belki bilemedi veya o da başka bir yerden gördü. Ya onun da tabii dili çok güzel. Türkçesi de çok güzel. Güzel.
Hocam onu biz de yaptık. Allah affetsin.
Evet.
Marifet Meclisleri kitabında diyelim Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin farklı yerlerde anekdotları var. Onları böyle alt alta koyduk. Yani çok böyle bir telfik yapmadık ama sonuçta o bir böyle bir yekpare sohbet gibi çıkmış oldu. O caiz mi değil mi?
Orada problem yok. Şimdi yani şey olan hadislerin karşı çıktığı, yani farklı hadisleri birbirine monte ederek yaptığınız zaman yeni bir hadis gibi çıkıyor. Ama siz farklı yerlerde söylediği farklı sözlerini alt alta koydunuz. Yani
evet.
Onda problem olmaz. Yani.
Yani hakikaten sonradan ben de mesela o kitaptan Efendimizin hutbeleriyle ilgili bir başka kaynağa baktığım zaman hocam, yani Efendimizin böyle çok uzun hutbesi yok yani. Tabii. Neredeyse böyle
ya hatta
30-40 saniyelik, 50 saniyelik.
Peygamberimizin en uzun hutbesi veda hutbesidir. Orada da 3-5 cümledir ama 3-5 tane rivayetten farklı şekillerde geldiği için böyle 2 sayfalık falan bir metin haline gelmiş. Yani 2 sayfayı bulur bulmaz. Ama o da farklı rivayetlerle geldiği için o rivayetlerin oluşturduğu bir şeydir.
Evet.
Yoksa Hazreti Peygamber'in veda hutbesi bile yani herhalde 5 dakika sürmemiştir. Çünkü bir de münadiler var, onu tekrarlıyorlar.
Bu da çok ibretlik ve ilginç bir şey değil mi?
Çok muhteşem
yani,
bir şey. Muhteşem.
Yani gerçekten şimdi 15 dakikadan aşağı neredeyse. Ya şuna dikkat ediyor Diyanet sanki.
Son zamanlarda çok dikkat ediyor onlar. 3 ile 4 dakikayı Türkçe kısmı geçmemesine özen gösteriyorlar. Yani tamamı hutbenin 10 dakikayı geçmemesi şeklinde bir gelenek oluştu. İyi oldu o. Yani şöyle, yani cuma günü insanlar mesai günde olduğu için işi gidiyor, mesaiyi takip edecek vesaire falan, hastası olan var vesaire. Bazı camilerimizde de böyle saatlerce hutbe irade eden hocalarımız vardı.
Yani mesela Arap ülkelerinde de hocam çok uzun sürer. En az 15-20 dakika. Tabii, 45 dakika sürdüğü oluyor hocam.
Çok çok. Yani Haremeyn'de de öyle. O da uzun sürüyor. Mesela Mısır'da Amr Mescidi'nde, Amr ibn As Mescidi'nde yani. Abdussabur Şahin diye Kahire Üniversitesi'nin Darülüm Fakültesi'nin hocalarından birisi hutbe okuyordu. Ama o zaten insanlar onu dinlemek için geliyordu oraya. Hmm,
veciz mi okuyordu
hocam? Çok muhteşem. Hmm. Çok iyi bir hatipti. İyi hazırlanıyordu ve yarım saat 45 dakika konuşuyor ama hiç kimse böyle yani rahatsız olmuyor yani uzadı falan diye. Hatta daha konuşsa dinleyecekler. Çünkü çok selis konuşuyordu. Yani talakatı çok muhteşemdi. Konular iyi hazırlanıp geliyordu. Ve zaten insanlar oraya
onu dinlemeye geliyordu.
Onu dinlemeye geliyordu. Yani evet. Gidelim. Eskiden burada bizim Süleymaniye'de Ali Rıza Demircan Hoca'nın öyle bir şeyi vardı bir dönemler. Evet. O da hakikaten çok güzel hazırlanırdı hutbelerine. Evet. Ve insanlar Anadolu yakasından karşıya Süleymaniye Camisi'ne Ali Rıza Hoca'nın hutbesini dinlemeye giderlerdi. Bir ara Emrullah Hoca da öyle bir şey yakalamıştı.
Evet.
Ama sonra Diyanet bunları cem etti yani teke indirdi. Bir tek hutbe okunacak. Yani bunun da kendine göre iyi tarafı var, kötü tarafı da var tabii. Her yerde aynı hutbe okunuyor. Yani köyde de aynı hutbe okunuyor. Evet. Efendim, entelektüel insanların bulunduğu yerde de üniversitede de aynı hutbe okunuyor.
Halbuki hocam biraz yerel mahalli olması
kesinlikle
gerekmez.
Yani, muhatabın seviyesi, ilgisi dikkate alınması lazım. Yani onu sağlamak için işte asgariye tuttular. En temel şeyleri söyleyelim.
Ama işte o bazılarına tatmin etmiyor olabilir
doğru,
hocam.
Doğru, yani, bir sıkıntı var.
Yani hakikaten çok büyük bir fırsat aslında. Haftada bir kere
kesinlikle.
Yani her şeyi söyleyebileceğin yani, bir kitle var orada.
Ülkede ülke nüfusunun neredeyse 150-160'ı erkeklerinin Cuma'ya gidiyor yani elhamdülillah.
Evet.
Yani bu
evet.
Büyük rakam ve siz işte o 5 dakikada onlara mesaj veriyorsunuz. Aslında dindarlık konusunda onların çok önemli bir katkısı olduğu yapılan araştırmada da görülüyor.
Öyle mi hocam? Yani hutbeler etkili
tabii
oluyor.
Hutbelerin etkili olduğu yani dindarlık noktasında, dini hayat tutmak noktasında. Bir defa tabii o aidiyeti oluşturuyor yani Cuma hutbesinde. Çünkü Cuma hutbesini herkes dinliyor.
Evet.
Yani vaaza gelemiyor insanlar belki ama.
Evet.
Ama hutbe bir defa zaten mütemmim cüzü. Farz evet. Hutbeyi dinlemek.
Doğru.
Hutbe okumak da farz. Dolayısıyla oradaki o mesaj insanların zihinlerine belli oranda nakşolunuyor. Belli karşılığı var yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah efendim.
Yani bugün Harun'la
başladık yola.
Ve Rochelle Corrie'den girdik. Hutbeden çıktık maşallah.
Elhamdülillah.
Ama Rabbimizden niyazımız bu acı dolu tabloların bir an önce sona ermesi.
Temenni ederiz ki yani hakikaten bu soykırım sona ersin yani.
Evet.
Yani soykırım yapmış bir milletin böyle bir soykırıma kalkışmış olması bence çok...
Soykırıma uğramış bir milletin değil mi hocam?
Tabii evet. Soykırıma uğramış millet ne kadar soykırım yapıyor şimdi.
O da çok yani, ilginç bir tecelli.
Bir de soykırım yaptıkları için şu anda koruma altındalar.
Yani evet.
Değil mi ya? Antisemitizm evet, diye bir şey var.
Özellikle Almanlar çok o konuda hassaslar. Her şeyi antisemitik olarak ifade ediyorlar.
Ama ne alakası var? Bunlar şimdi bütün dünyaya düşmanlık yapıyorlar yani.
Evet,
bütün herkes düşman görüyorlar. Bu çok kötü bir şey bence. Ruh halleri çok sağlıklı değil.
Allah ıslah eylesin diyelim
amin.
Hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz
teşekkür efendim bir İrfan gündeminde sizlerle beraber olduk. Bir sonrakinde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.